Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da inşallah her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah konulu tefsir okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Lokman Aleyhisselam'ı ele alıyor idik. Kendisinin öğütlerinden tevhidi ele aldık. Anne babasına, oğluna, anne babası için iyilik yapması gerektiğinden bahsettik. Ve bunun akabindeki hikmetli öğütlerden devam etmek istiyoruz değerli hocam. Buyurunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve binestaîn. Efendim bir önceki programda sizlerin de ifade buyurduğu gibi Lokman Aleyhisselam'ın biraz kimliğinden bahsettik. Kur'an-ı Kerim onu hakim, yani hikmet ehli bir şahıs olarak, peygamber de olabilir, peygamber değilse bile İyi, güzel bir mümin, Müslüman bir hikmet ehli, bir alim olarak tanıtıyor bize.
Hekim oluşuna biraz değinmiştik.
Evet,
hekimle hakim arasındaki.
Yani ama biraz doktor kimliği de ön plana çıkmış bizim toplumumuzda. Orada bizim toplum gerçi doktorlara da yani hekim denmesinin işte insanı efendim onun sağlığına yardımcı olan, onu şifa bulmasına yardımcı olan gibi. O açıdan da aslında hekimle hakim arasında da bir bağlantı var aslında.
Evet, ters
ama
bir profil değiller.
Değil ama daha çok doktor. Yani tıp doktoru anlamında bir anlam kazanmış.
Öyle bir daralma olmuş sanki.
Daralma olmuş. Ama doktorluk da bir hikmeti gerektiriyor. Çünkü insana hizmet ediyor. İnsana efendim yardımcı oluyor. İnsan sıhhatli olmasa ibadet yapamaz. İlim tahsil edemez.
Kesinlikle
alim
hocam.
Olamaz. Her şey sıhhate dayandığından dolayı bir alakası var yani. Bunları ifade etmeye çalıştık. Özellikle de tevhidin önemini vurguluyor ilk planda. Çünkü tevhid olmadan Allah'ın bildiğini gönülde o tevhid inancı yerleşmeden
kesinlikle
diğer ameli salihlerin, diğer efendim faziletlerin bir anlamı olmuyor. O da vurgu yapıyor.
İlk olarak onunla bu yüzden başladı.
Evet,
tevhid vurgusuyla bu yüzden başladı.
Özellikle de Cenab-ı Hakk'ın وَتَّبِيَ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابِ اِلَيَّ yani Allah'a vasıl olmak için Allah'a giden yolları bulmak. Bu çok önemli bir şey. Bu da okuyarak bilgi sahibi olabiliriz. Ama sadece teorik bilgiyle o yolları bulmak mümkün olmayabilir. Bu sevcene bak, yani imanıyla, ameli salihiyle bana yönelmiş olan kullarımın yoluna uyu diye özellikle bir emri var burada. Burada Allah'a yönelen kişiler peygamberlerdir. Yine peygamberlerin o tebliğ vazifesini hak ile yapmaya çalışan mürşidi kamillerdir.
Evet.
Yani açıkta görünen müşahhas bir örnek şahsiyet model olmadan Allah'a giden yolu, kurbiyet yolunu bulmak zordur.
Kesinlikle.
Yani imkansız diyebilirim, zordur. Buna dikkat çekmişti. Sonra da işte bu efendim Allah'a yönelen kullar nasıl bir kulluk yapması gerekiyor veya Cenab-ı Hakk'a onun razı olduğu bir kulluk nasıl yapılabilir? Hangi imanla, hangi duyguyla?
O toplum bu kez, nasıl oluşur?
O toplum nasıl oluşur?
Kesinlikle.
Bunun terbiyesini, eğitimini vermek üzere Lokman Aleyhisselam oğluna şu öğütle devam ediyor. Bu Lokman Suresi 16. ayet-i kerimedir. Çok mühim ayet-i kerime. Yani ne diyeyim ki her tarafa yazılması gereken, hep bilinmesi gereken, hep öğüt alması gereken muazzam kıyamete kadar baki hikmet içeren bir ayet-i kerime.
Aslında her amelimizden önce zikretmemiz gereken bir şey yani.
Tabii.
O Allah'ın bilincine gelecek
evet,
mevzu.
Çünkü yani Allah ile beraberlik şuur.
Evet.
Allah'ın her şeyi bildiğini idrak etme şuuru. Ayet-i kerime şöyle. Ya buneyye inneha inteku miskale habbeti min hardel. Ey evladım, senin yaptığın herhangi bir amel, bu iyilikte olabilir, kötülükte olabilir.
Tam tersi kötülükte olabilir.
Bir hardal tanesi kadar da olsa. Yani bu küçüklükte bir misaldir.
En küçük yani, demek o zamanın
tabii,
diliyle sanki.
Yani bunu daha da küçültebiliriz. Ama hardal tanesi bir nohut tanesi gibi diyelim. Bir buğday tanesi gibi diyelim. Ondan daha küçük böyle hafif kahverengi yani renkli ve kahverengi nohutun da daha küçüğü belki onun üçte biri kadar bir şeydir hardal. Bu kadar da olsa yani ne kadar küçük olursa olsun.
Yani önemsenmeyecek kadar bir şey bile olsa demek istiyor sanki.
Sonra efendim Bunun gizliliğine dikkat çekiyor. Fetekun fi sahratin ev fi semavati ev fil ardi. Bu da yaptığım bu amelde böyle hiç kimsenin görmesin, Allah'tan başka hiç kimsenin görmesi mümkün olmadığı gizlilikte. Bu nerede olabilir? Bir sert böyle bir kayanın, kocaman bir kayanın, dağın, taşın tam içerisinde olabilir. Göbeğinde olabilir.
Erişilmesi imkansız yani.
İmkansız. Yani hatta günümüz teknoloji imkanları bile ona efendim görmek mümkün, görüntülük mümkün değildir yani.
Evet.
Bu kadar gizli. Evfis semavati veya da bu kadar gelişine rağmen 7 kat semanın herhangi bir yerinde, herhangi bir yerinde ama. Evfil ardı, yeryüzünün de satında değil, üzerinde değil. Yani derinliklerin bir yerinde, 7 kat yerin en dibinin bir kuytu köşesinde de olsa yeti bi Allah. Allah Teala hiçbir amelin ondan gizli kalmaz. Allah Teala onu mutlaka yarın senin efendim huzuruna getirecektir.
Getirecektir. Evet. Mükemmel.
İyilik veya kötülük o mutlaka sen efendim onun bir karşılığı olacak. Hani yine o Zilzal Suresi'nin efendim son ayeti kerimeleri bu baştan bunlar birlikte bir şey paralel bunlar. Diyor ki işte o gün diyor insanlara amel defterleri gösterilir. Veya da gösterilmek üzere mahşerine sevk edilirler. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. O gün diyor kim bu dünya hayatında zerre miktarı daha küçük bir şey. Evet. Ardan daha küçük bu. Hatta atom bile olabilir bu. Zerre miktarı hayır işlemişse mutlaka onu amel defterinde görür. Gözüyle görür. Ben bunu işlemişim diye. Yine kim zerre miktarı bir şey işlemişse onu da yine gözüyle defterinde görür. Karşılığa geldiğimiz zaman karşılık şöyle. Allah zaten iyiliğin karşılığını bire ondan başlayarak 700 daha fazla verecektir. Hatalara geldiğimiz zaman, günah geldiğimiz zaman o da 2 ihtimal var. Allah onu affedebilir. O ihtimal yüksek bir ihtimaldir.
Evet.
Affetmediği takdirde de o kul yine yaptığı günahın, yaptığı hatanın karşılığını ceza olarak da görür.
İkisinden
görebilir.
Biri.
Evet. İkisinden birisi. Dolayısıyla burada Lokman Aleyhisselam oğluna bir Allah'ı tanıtıyor.
Evet.
Allah'ın nasıl bizim bütün yaptıklarımıza şahit olduğunu, aynı zamanda onlara çok büyük değer verdiğini, yani niye insan efendim, niye Allah Teala bunu kaydetsin ki?
Evet, bu niye karşına getirsin yani?
Ki? Ve tamam genel büyük bazı ibadetlerimiz olabilir veya büyük günahlarımız olur, bunu dikkate alır da böyle diyeyim hiç kale alınmayacak çok basit değil ki bir yanlış bir bakışımız oldu. Bir yanlış diyeyim tutuşumuz oldu. Veya diyeyim ki küçük bir selamımız tebessümümüz oldu. Ya o kadar da ne gerek var diyebilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın hesabı o zerreler üzerine olduğu için karşılığı da ona göre verecek. Vele işte vele yüzlemi nakira diyor. Ya ben diyor o gün kıyamet günü kuluma diyor o diyor Medine hurmasının içindeki çekirdeğinin üzerindeki diyor ince kılıf kadar böyle diyor zar kadar bir kimseye haksızlık yapılmayacak diye bu şuuru bize vermiş oluyor. Tabii böyle bir eğitimi alan bir insan ne yapar tabii? Her şeye dikkat eder. Yani
tabii.
Yaptıklarına dikkat eder.
O bilince bürünen bir insan
evet.
Her fiiline böyle bir duyguyu takattüm eder. Dolayısıyla her fiili güzelleşir.
Şimdi zaten ayet bize Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini, onun efendim kaydını tuttuğunu getireceğini dedikten sonra yani murat-ı ilahi açıkça beğendikten sonra bir de ayet-i kerimenin son tarafı Cenab-ı Hakk'ın 2 tane önemli esmasıyla
bitiyor.
O da nedir? İnnallâhe latîfun habîr. Peki Allah bunu nasıl yapacak? Nasıl bunlar efendim o gizlilikteki amelleri bulup getirdiklerinin karşına koyacak?
Çünkü latîfun habîr.
Çünkü Cenab-ı Hak latiftir, Cenab-ı Hak habirdir. Dolayısıyla bu iki isim de ayetin muhtevası çok uyumlu olarak gelmektedir.
Kesinlikle hocam.
Hayır, aynı böyle efendim tereyağlı bal gibi diyelim ama işte kaliteli olması lazım. Böyle efendim baklavayla kaymak gibi bunlar birbirine çok böyle bu uygunlukta bir misal
kesinlikle,
olabilir.
Kesinlikle
yoksa
hocam.
Bir şeyin yönlendirme anlamı değil de uygun da misal olsun diye böyle. Ya da taşı gediğine koymak gibi diyelim. Uygun isimler geliyor. Cenab-ı Hakk'ın latif ismi 2 anlamı barındırıyor. Bir, ilmi yani hiç kimsenin ilminin giremediği derinliklere nüfuz eden, en ince noktalara kadar ulaşabilen bir ilim sahibi demek. Ama bu bilgi aynı zamanda peşinden bir lütufkarlık da getiriyor. Yani hem kulların bütün ahvalini en ince noktasına kadar bilen ve onlara da ihtiyaçlarını gören, lütufla muamele eden, lütufkarlık yapan Cenab-ı Hak. Hem biliyor hem lütfediyor. Hem biliyor hem ikram ediyor, ihsan ediyor, veriyor.
En büyük ikisi aslında birbiriyle ilintili.
Bir de tabii lütufta yani latif kelimesinde yumuşak muamele anlamı da var. Yani tabii Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki latif esmasına bakarsak, yani diyelim ki kalbimiz çalışıyor, sesini hiç duymuyoruz. Beynimiz diyelim ki efendim şu kadar hücre diyelim çalışıyor, o da diyelim hareket ediyor. Vücudumuz da diyelim o kadar damarlar, kan hareket ediyor. Onların bir hırıltısını, gürültüsünü, fazla bir şeyini falan görmüyoruz. Yani onlar öylesine bir orada latif esmasının tecellisi var ki, orada muazzam bir işleyiş falan var ki sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Dönelim diyelim dünyamıza bakalım. Şu kadar diyelim hızla dönüyor. O kadar büyük bir gezegenle dönüyor. Sanki hiç dönmüyormuş gibi biz böyle rahatlıkla yaşayabiliyoruz. O kadar diyelim ki ağaçlar, çiçekler, orada bir sürü diyelim ki efendim olaylar gerçekleşiyor ama sanki onların hiçbirisi olmuyormuş gibi nasıl bir letafet, kesinlikle, nasıl bir yumuşaklık falan. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Latif isminin bir tecellisi oluyor. Onun için İmam-ı Gazetleri diyor ki kul diyor Latif ismini zikretmeli. Ve buradan da kendisine bir pay çıkarmalı. O da ne? Lütufkar olmalı. İnsanlara muamelesinde latif olmalı. Yumuşak muamele etmeli. Eğer birilerinin efendim sırrına vakıf olursa bu onların yani bir tecessüs yapmak için değil, onlara yardım. Tarifu misimahu. Sen diyor onları o muhtaç insanların yüzünden tanırsın. O latif isminin tecellisiyle o gizliklere vakıf oldukça onu onun ihtiyaçlarını karşılama noktasında kullanmalı gibi böyle önemli payı alması lazım buyuruyor. Peki habir nedir? Habir de latif ismini hem ilim bakımından hem de lütufkarlık bakımından latif ismini tamamlayan bir anlam taşıyor. Habir kelimesi. Biz buna haberdar diye efendim şey yapıyoruz ama haberdar şeyi çok efendim sıhhatle gitmez.
Evet. Her şeyden haberdar, hiçbir şey bırakmayan
sanki,
gibi
yani
anlama
haber
geliyor ama.
Almak, sanki önceden bilmiyormuş da sonra haber almış gibi diye bir anlam şey yaptığı için
bizim dilimizde biraz öyle hocam.
Biraz uygun düşmüyor. Halbuki habir alimu bevatinel umur. Yani işlerin batını, görünmez taraflarını bilen demektir. Hatta bu kelimede bir de bütün varlıkları, varlıkların hallerini bil fiil yaratıcı olarak bilen Allah. Yani ayet-i kerimede elâ ya'lemen halak. Yaratan Allah bilmez mi diyor ya. Çünkü ben yaratıyorum. Allah yaratıyor. İnsan mesela bir usta diyelim ki yaptığı bir sanat eserini, bir binayı daha iyi bilir. Der ki şurası şu taşı koydum, şuraya şu şeyi yaptım falan diye. Onu yapan kişi çok da iyi bilmez mi? Bilir.
Evet. Yani ustası gibi aslında. O yaptığı işin ustası gibi bir bilme bu. Sonradan vakıf olunan bir bilme değil. Sonradan vakıf olunan bir haber değil. Tamamen içerisinde, başlangıçta yapar olduğu halde onu bilen bir şey.
Evet. Bundan da yine kulun nasibi ne olacak? Bir diyor, kul diyor kendi ahvaline haber olacak. Yani ben neyim? Nereden nereye gidiyorum? Duygularım, niyetlerim, amellerim, iyi mi, kötü mü, durumu nedir tarzında buna yoğunlaşması gerekiyor. Bir de bir Müslüman yaşadığı dünyada dünyanın ahvalini bilmesi gerekiyor. Olayların seyri bilmesi gerekiyor. Hatta olacak hadiseleri belki efendim onların 2-3 adım ötesini bilmesi, dünyanın gidişatından kendini sorumlu hissetmesi
basiretli olması gerekiyor diyebiliriz kısaca.
Evet, gerekiyor. Tabii dolayısıyla bu ayet-i kerimede tabii çok şeyler konuşulabilir.
Tabii ki.
Ama işin özü şu, tevhidden sonra Lokman Aleyhisselam oğlun aslında bir Allah'a ihlaslı, ihlasla bir kulluk yapma şuurunu.
Evet, sanki o ihlası aşılıyor gibi
burada. Evet, ihlas aşılıyor. Yaptığı her işi Allah için yapmak. Yaptığı her işin hesabını Allah'a verecek şekilde.
Yani sen görmesen yapmak. De o seni görür var ya hocam bizim literatürümüzde. Sanki onun tecessüs etmiş hali
ihsanı,
gibi.
İhsanı tarif ediyor aslında.
Evet.
Her şeyin haberdar olduğunu. Tabii Kur'an-ı Kerim bize yaptığımız amellerimizi bir gösteriş olmaksızın, riyakarlık olsun bir suma yani birilerine bunun reklamı ilanı yapmadan sırf Allah için yapmanın güzel örneklerini bize veriyor.
Kesinlikle hocam.
İşte efendim Leyl Suresi'nde bir Sıddık Efendimiz'in halini veriyor diyor, o diyor malını diyor, sırf nefsini arınmak için verir diyor. Ve diyor bunu verirken de diyor İlle ibtiga veci rabbil a'la ve lesefe yarda. Sadece Rabbinin rızası kazanmak için verir.
Kesinlikle.
Rabbi de diyor ondan razı olacaktır diye böyle ihlaslı amellerin örneklerini Kur'an-ı Kerim bize bolca
veriyor.
Peygamber üzerinden ve sahabe üzerinden veriyor.
Evet hocam. Yani Hulasa kabilinden 16. ayet-i kerimesi Lokman Suresi'nin bizim yaptığımız bir amel ne kadar önemsiz olursa olsun, ne kadar küçük olursa olsun ve ne kadar gizlenmiş olursa olsun Allah-u Teala onu bulup karşımıza getirecek. Çünkü o latiftir, çünkü o habirdir. Bu esma esmalarında bizim üzerimizde bir karşılığı olduğunu ifade etmiş oldunuz. Allah razı olsun hocam. Diğer hikmetlerden devam edebiliriz.
Şimdi tabii yani tevhid dersini verdikten sonra öğüdünü, sonra Allah'a yönelme ve ihlas. Bunun öğüdünü, bunun eğitimini verdikten sonra Lokman Aleyhisselam evladına, aynı zamanda tabii onun üzerine bize verdikten sonra bu kez o tevhidin, o ihlasın en önemli bir ibadet boyutunu ortaya koymak üzere ya buniyye ekimis salate.
Evet.
Diyor ki ey evladım namazı dosdoğru kıl. Çünkü es-salatu imaduddin, namazsız din olmaz.
Evet.
Efendimiz Aleyhisselam diyor ki müminle kafiri ayıran en önemli ayıraç namazdır. Bir kişinin mümin olduğunu namaz kılması gösterir. Eğer namaz kılmıyorsa bu adam Müslüman mı değil mi ayırmak mümkün olmaz.
Ayrılmaz, evet.
Dolayısıyla bu aynı zamanda Allah'a karşı hukukumuzdur. Yani kul olarak ilk planda üzerimizde en büyük hak sahibi olan Allah-u Teala'dır. Aslında onu yaptığım bütün kullukların hepsi o Allah'ın hukuk içerisine girebilir. Ama meseleyi rahat anlayalım diye Cenab-ı Hak bazen hukukullah ile hukukul ibadet birbirine ayırıyor. Sonuçta aslında hepsi Allah'ın hakkıdır aslında. Allah'ın üzerimize yüklediği vazifelerdir, sorumluluklardır, emanetlerdir. Cenab-ı Hakk'a karşı yapacağımız ibadetler içerisinde namaz çok önemli merkezi bir yer tutuyor.
Ayetinde başına konuyor bu anlamda.
Ayetinde başına koyuyor. Dolayısıyla namazını kıl demek bildiğimiz namazı kıl anlamına geliyor. Ama aynı zamanda namaz bir kulun Rabbine karşı arz edeceği fıkhi anlamlı ibadetler. Yani namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır gibi bu tür efendim ibadetleri üzerindeki Allah'ın hukuk olan ibadeti yerine getir. Namaz bir manada bütün diğer ibadetlerin de temsilcisi ve onun efendim yani temsil konumundadır. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de sık sık namazı kıl, zekatı ver der, diğer fazla detaylara girmez. Namaz kıl demek Rabbine güzel kulluk yap demek.
Bütün ibadetlerini kamil bir şekilde
eda et demektir. Yani Allah'a karşı Allah'ın hakkını öde demektir. Çünkü namazsız efendim din olmaz. Sonra peşinden yani böyle bir olgun şahsiyet artık başkalarına Allah'ı, Allah'ın dinini anlatabilecek bir noktaya geldikten sonra tevhidinle, ihlasınla, namazınla geldikten sonra bu kez ve'mur bil ma'rufi ve'nhalil münkeri vasbir alâ mezabek.
Toplumsal bir boyuta bürünüyor
tabii
sanki.
Tabii yani kendi iç kemalini olgun oluşturduktan sonra artık başkalarına tebliğ edecek, işaret edecek noktaya geldikten sonra gelmen lazım.
Tabii ki.
Çünkü sadece kendin ibadet etmen, kendin Müslüman olman kafi gelmez. Niye? Cenab-ı Hak bak Asr suresinde herkes bir hüsrandadır diyor. Sonra âmenü amr-ı salihat, imanın salimini işleyenler diyor. Ve tevasav bil hakkı diyor. Ve tevasav bil sabrı diyor. Yani ben iman ettim, amelimi işliyorum, bana yeter. Hayır olmaz. Ne yapacaksın? İnsanı hakkı emredeceksin. O da Allah'ın emri. Sabrı emredeceksin. O da Allah'ın emri.
Evet.
Dolayısıyla o kendindeki efendim o insanlar işaret edecek bir noktaya bir manevi olgunluğa uğraşınca iyiliği emre kötülükten de onları sakındır. İnne ve başına gelenlere sabret.
Evet sanki bu da bunun sonucu gibi.
Evet.
Bir şeyi iyiliği emrettin, kötülükten nehyettin. Vasbir alâ me'asabek. Bunun sonucunda sana gelecek bir eziyet var. Buna da sabredeceksin.
Tabii. Yani şimdi böyle bunları yaparken özellikle iyiliği emir kötülükten ne? Yani tebliğ Allah'ın dinini bulunduğumuz her yerde hem sözümüzle hem efendim halimizle hal ve hareketlerimizle tebliğ etmek insanlara şu yanlış bunu yapmayın, şu doğru bunu yapın, bu Allah'ın emri tarzında bunları insanlara söylemek herkes bunu kabul etmeyebilir. Yani bu işi en iyi yapan insanlar efendilerimiz, peygamber efendilerimiz ama onlara da çok büyük tepki.
Hayatları hep şey dolu.
Hep ya, çok büyük tepki oluştu. Yani kabul edenler daha az oldu. Etmeyenler çok daha fazla oldu. Eziyet edenler daha fazla oldu. Ve Kur'an-ı Kerim o peygamberlerin o tebliğ hayatlarında çektikleri sıkıntıları, eziyetleri bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Hepsi eziyet gördüler diyor. Ama hepsi sabrettiler. Dolayısıyla Ebu Hayyan el-Endülsi'nin El-Bahrül Muhit isimli tefsirinde güzel bir şey söylüyor müfessirimiz rahmetullahi. Diyor ki niye Lokman Aleyhisselam oğluna bütün bunların peşinde özellikle iyiliği emir, kötülükte nehiin peşinde vasfı alame ashabek başına gelen sabret niye söyledi? Çünkü diyor böyle insanlara böyle Allah'ın dinini, Allah'ın diyelim ki haramlarını aman yapmayın, Allah'ın emirleri aman yapın, namazı, örtüsü, diğer efendim hususlar deyip de eziyete uğramayan kimse yoktur diyor. Hmm. Bu yolda mutlaka eziyet, mutlaka sıkıntılar söz konusu
oluyor,
olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Kur'an-ı Kerim bunun örnekleri dolu. Ne gelecek o zaman? O zaman sabır gerekecek.
Devamda diyor hocam, inne zâlike min azmil umur
evet,
diye.
Evet, şimdi peşinden ne diyor? İnne zâlike min azmil umur. Bu işleri yapmak, bunlar yani yapılması azimli olmayı, kararlı olmayı, sabit kadem olmayı gerektiren işlerdir.
Fakültede bir hocam şu şekilde meal vermişti bu ayet-i kerimeye. Bu her babayiğidin harcı değil demişti. Hoşuma gitmişti mesela.
Yani bir manada o şekilde. Yani her rastgele bu işi yapamaz.
Evet.
Hakkını vererek yapamaz. Yani bu işleri hem Allah'a kulluğumuzu, özellikle tebliğ ve irşat faaliyetlerimizi Allah için ihlasla yapma noktasında mutlaka sabırlı olmamız lazım. Eğer sabırlı olmazsak, erken pes edersek o zaman bu işi başaramayız.
Evet.
Vazgeçeriz. Onun için bunlar da aynı zamanda yapılan işlerin de çok önemli olduğu da. Yani bir azimli olmayı, kararlılığı gerektiriyor. Bunlar bir insanın yapmayı istemesi gereken, sevabına talip olması gereken Allah nezdinde çok faziletli amellerdir.
Tabii ki.
Anlamı da var burada. Onun için bak burada yani tevhidden, ihlastan, namazdan sonra bu işin efendim söz konu edilmesi çok anlamlı. Tıpkı Fussilet suresinin 33. ayet kerimesinde olduğu gibi. Orada Cenab-ı Hak aynı zamanda bu işin çok faziletli bir şey, bir amel olduğunda dile getiriyor. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِلَ اللّٰهِ. Yani insanları Allah'a davet edenden daha Allah nezdinde daha güzel sözü kim olabilir? Allah'ın en çok beğendiği, en çok takdir ettiği, en çok güzel bulmuş olduğu şey insanları Allah'ın dine davettir. Allah'a davettir. Ama bunu yapması için de kendisi de ve amile salihan sadece konuşmayacak, sadece
amel
davet
yapacak,
etmeyecek.
Kesinlikle.
Aynı zamanda o davet ettiği dini kendisi de yaşayacak.
Hem kavli hem fiili.
Davet ettiği Allah'a kulluğa davet ettiği şekilde kendisi Allah'a kulluk olacak. Ve kâle innel minel müslimîn ve bulunduğu her yerde Müslüman kimliği açıkça ortaya koyacak. Ben Müslümanım diyecek.
Evet.
Ve o Müslümanlığına uygun olan şeyleri yapacak. Müslüman uygun olmayan şeyleri de terk etmesini bilecek. Dolayısıyla bunun çok önemli bir hizmet olduğunu da getiriyor. Yine Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde orada yani iyiliği emir, kötülüğü yasaklama, bu amelin ne kadar kişiyi hidayete, kurtuluşa erdirecek bir amel olduğunu da söylüyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yani aranızda bu işi işte Lokman Aleyhisselam bu oğluna bunu tavsiye ediyor. Bunu yap diyor. Bunları yaparsan güzel bir kul olursun. Daha efendim kulluğun güzel olur. Sevabın bol olur. Allah nezdinde derecen yüksek olur. Çünkü bunlar çok faziletli amellerdir. Sizden, içinizden insanları hayra, hayrın tüm İslam'dadır. İslam'a davet eden, iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan mutlaka seçkin bir grubu olsun. Bu işi yapacak, liyakatli, ehliyet bir grubu olsun. Ve ulaikumul muflihun. Bu işi kim yaparsa, hakkıyla yaparsa, yaptığı ölçüde felaha erecektir buyuruluyor. Dolayısıyla burada Lokman Aleyhisselam o belli bir efendim silsileye, safhaya uygun tarzda evladına bir insanlar irşad edecek güzel bir örnek şahsiyet olmasını
oluşturuyor.
Da oluşturuyor. Bunu buna sevk etmiş oluyor.
Devamında da bunun tamamlayıcıları geliyor gibi sanki.
Tabii yani insanın tabii ahlaki kemal onun bir nihayeti yok. Yani kişinin Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a ve inneke leala hulukun azim buyuruyor. Yani sen ahlakın tevazu olsun, merhamet olsun, cömertlik olsun, işte efendim iyilik severlik, fedakarlık olsun neyse bu tür bir insanı güzel ahlaklı yapacak ne kadar fazilet varsa bütün bunların hep zirve noktası Efendimiz Aleyhisselam kul planında.
Kesinlikle hocam.
Gösteriyor ama o yine günden güne ahlakı da güzelleşiyordu Efendimiz Aleyhisselam'ın. O da yine o da bir terakki halindeydi. Böyle olunca insan namazını kılabilir, Allah'a kulluk yapar, ihlası da vardır. İnsanlara da tebliğde bulunur ama ahlak kemal bitmiyor. Sürekli kendi efendim noksanını görmesi lazım. Noksanını ikmal etmesi lazım, tamamlaması lazım. Dolayısıyla devamın hikremelerde o detay gibi görmüş olduğumuz ahlaki hususlara, evet,
Şahsiyetimizi tamamlayan o yerler.
Ahlaki şahsiyetimizi tamamlayan, hı hı, eksiklerimizi ikmal eden yerlere temas ediyor.
18. ayette bundan bahsediyor. Kibir
o
ve üslup.
O da diyor ki, وَلَا تُسَعْغِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ. Yani sen diyor, insanlara karşı avurdunu şişirme. Veya efendim kafanı böyle dönme. Yani insanlara tepeden bakma, yan bakma. İnsanlara karşı kibirleme demektir,
evet,
o.
Tam olarak budur.
Tabii, kibirlenme. Kendini üstün görme onlardan. Onları küçük görme, kendini üstün görme. Ve la temşi fil ardı meraha.
Bunun da yansıması gibi oluyor
tabii,
sanki.
Tabii, şimdi insan içinde efendim kibir olursa bu yürümesine
yansır. Yürüyüşüne dahi yansır.
Her şeyle yansır. Yansır.
Evet.
Dolayısıyla önce kalbinden o kibiri sil. Yani gönlünde bir başkasına karşı bir üstün duygusu olmasın. Olmasın. Mütevazı ol. Mütevazı ol. Ve yürürken de efendim böyle alınlı çalınlı kibirli bir şekilde de yürüme.
Hı hı.
Yani o duygular birbirini tetikliyor. Yani kalpte hangi duygular varsa o tabii davranışlarımıza yansıyor. İç alemde tevazu varsa diyelim ki o tevazu yansıyor. Vakar varsa vakar yansıyor. Allah korusun diyelim ki böyle bir ucuplu gibi varsa bunlar da insan elinde olmaksızın bakışına, görüşüne, yürüyüşüne yansımış oluyor.
Böyle olunca da Allah Teala sevmiyor. İnna Allahe la yuhibbu kulle muhtalin fekur.
Cenab-ı Hak da diyor böyle kibirli yürüyenleri ve kendini çok böyle beğenmiş olanları, övünenleri Cenab-ı Hak sevmez buyuruyor. Yine dolayısıyla efendim burada müminin hali nasıl olmalı? Müminin hali şöyle olmalı. Ve ibadurrahmanillezine yemşun alel ardı hevnen. Onlar diyor Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazi yürürler. Vakarla yürürler. Alınmış alınmış ilmi yürümezler. Cahiller onlara sataştığı zaman da onlarla hemhal olmazlar. Ondan seni düşmezler. Onlara selam der geçerler. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak hem bünün dünyamızda bir tevazunun olmasını, kibirin olmamasını, evet, hem de yürüyüşümüzün de hep böyle mütevazi ve vakarlı olmasını Lokman Aleyhisselam oğluna
söylüyor,
öğütlüyor ve bize de söylemiş oluyor. Ve son olarak da Cenab-ı Hak orada Lokman Aleyhisselam dilinden şu öğüdü veriyor. وَقْصِدْ ف۪ي مَش۪يكَ وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ. Efendim yürüyüşünde itidalli ol.
Yine devam ediyor fiziki
tabii,
şey.
Tabii yani itidalli ol. Yani Resul Efendimiz nasıl yürüyorsa o şekilde bir yürüyüş. Sonra sesinin de bulunduğun ortama, konuştuğun insanlara hitap ettiğin efendim kitleye uygun tarzda sesini de ayarla. Bu iyice kısa konuş anlamında değil. Kısa konuş. Bazı dinleyiciler var çok kısa konuşan kimse ama sınıf dediğim gibi öğretmensin.
Doğru.
Talebe ders anlatıyorsun. Aman ayet-i kerime diyor ki efendim aman sesini kıs diyor.
Böyle
ama
olmaz. Evet.
Önde birinci saf dinliyor, diğerini dinlemiyor.
Evet.
Olmaz. Bu vahdut min saftik, yani ölçülü konuş diyebiliriz buna. Yani konuşmanda ölçülü ol. Lüzumsuz yere sesini yükseltme.
Evet.
Yani orada konuştuğun yerde duyulabilecek kadar konuşunca, herkes rahat anlayacak kadar konuştuktan sonra bu yeterli olur. Bunu gereksiz yere sözünü fazla sesini yükseltme. Yükseltme. İnne enkele asfatile sahtul hamir. Şunu da bil ki seslerin insan kulağına hoş gelmeyen ses merkebi şişleri. Buna şimdi geçen bir arkadaş beni aradı. Dedi ki hocam dedi pek çok meale baktım dedi. Bu enker kelimesi çirkin anlamını vermişler dedi. Fakat hocam sizin mealinize baktım dedi. Siz beğenilmeyeni anlam vermişsiniz dedi. Bu yanlış mı acaba bilerek mi yaptınız? Benim bilerek yaptım. Niye böyle yaptınız dedi. Dedim ki Allah Teala bir defa çirkin bir şey yaratmaz.
Doğru.
Cenab-ı Hak abes bir şey yaratmaz.
Nasıl baktığımızla alakalı yani.
Tabii.
Evet, kesinlikle.
Anlar, belki efendim merkebin sesi bizim kulağımıza hoş gelmeyebilir. Bizim kulağımızın ayarı ona göre efendim değildir. Ama herhalde diyelim ki merkep kendi arasında o sesler belki bir musiki gibi ilahi gelebilir.
Anlaşıyorlar sonuçta.
Tabii anlaşıyorlar. Bir efendim aşk muhabbet sözü de olabilir.
Hı hı.
Olabilir. Dolayısıyla bizim her şeyden hoşlanma şartımız yok. Yerken de böyle, dinlerken de böyle. Dolayısıyla o ses insana hoş gelmeyen bir sestir. O hayvanların kendi arasındaki bir anlaşma şeyi de tarzıdır diyelim. Onun için bir şeyin bizim hoş gelmemesi onun kötü olanı gelmez. Çirkin olanına gelmez. Sadece biz hoşlanmayabiliriz,
evet,
falan tarzında.
Harika
dolayısıyla, dolayısıyla efendim burada Cenab-ı Hak bize şunu söylüyor. Ya diyor ki ya ben sizi insan yarattım. Onu merkep yarattım. Onun kendi dünyasında o şekilde bağırması, ses çıkarması gayet tabii. Çünkü ben onu o şekilde yarattım. Hatta onun o şekilde diyeyim ki ses çıkarması belki zikirdir aynı zamanda. Çünkü yerde gökte Allah'ı zikretmeyen hiçbir varlık yok. Kimisi diyelim ki efendim işte sesiyle, kimisi ötüşüyle Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Ve onun namazıdır o. Tesbihidir. Ona uygundur, güzeldir. Ama kulum ben seni efendim merkep yapmadım ki. Ben seni insan yaptım. Doğru. Dolayısıyla senin konuşman insana uygun olması lazım. Senin konuşman insan kulağına hitap eden bir ses olması lazım.
Buna onu ayarla diyor gerek. Kısaca.
Ayarlar. Yani ben bir kainatta her şeyi yeri yarattım. Ama insanı ahsen takvim üzere yarattım. Dolayısıyla insanın kıymetini biliniz diye çok önemli bir arada.
Bu şekilde de öğütlere bir final olmuş oluyor sanki.
Tabii
hocam
final
değil mi?
Final olmuş oluyor. Burada başından sonuna kadar gerçekten yani tevhidiyle, ihlasıyla, bütün benliğimizi Allah'a yönelmekle, evet. Sonra efendim yani her halimizden Cenab-ı Hakk'ın haberdar olduğu bilinciyle, sonra bu kulluğumuzu yani kemalimizi, olgunluğumuzu ettikten sonra da başka topluma Allah'ın dinini tebliğ etme noktasında, güzel ahlakımızla iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama vazifemizle çok böyle her yönüyle olgun, kamil bir insan, bir mümin modeli
portresi çiziyor kesinlikle hocam. Oluyor. Kesinlikle. Elhamdülillah Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerini sizlere aktarmış bulunduk. Metafizik alemden fiziki aleme Lokman Aleyhisselam'ın oğlu üzerindeki öğütlerini sizlere aktardık. Rabbim bizleri bu öğütlerden hissedar eylesin. Her bir öğütü hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip eylesin diyelim. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.